Ayrı 38 Son Yüzleşme, Lisa Gardner, sayfa 492. Sonrasında bir adım geri çekildim. Kardeşim de en az benim kadar büyük bir dikkatle onları izliyordu. Dedektif O olmayı nasıl becerdin diye sordum. Kardeşimin tam önünde yaklaşık 2 metre uzaktaydım. Six Hour tabancasını tam sol omzuma nişan almıştı. Odanın içinde hiçbir ışık yoktu. Oda tamamen karanlıktı. Etrafta kendimi gizlemek için kullanabileceğim büyüklü küçüklü mobilya parçaları vardı. Bu odayı ondan daha iyi tanıdığım için ışığın az olmasının benim adıma bir avantaj olduğunu düşündüm. Ama yine de elinde silah olan oydu ve bu haliyle gayet rahat görünüyordu. ''Müşteriler sayesinde'' dedi. ''Müşteriler mi?'' Yüzündeki ifade hala sert ve ifadesizdi. Aynı zamanda hem bir polisin hem de kurbanın yüzüydü. Bu iki yüzün birbirinden bu denli ufak farklarla ayrıldığını daha önce fark etmemiştim. 14 yaşındayken en sevgili annemizi terk ettim. O zamanlar Colorado'da yaşıyorduk. Artık bana fiziken acı vermiyordu ama bu kez de pazarlamaya başlamıştı. Bilirsin işte artık kendisi eskisi kadar iyi görünmüyordu ve kirasını ödemek zorundaydı. Eve hala erkek arkadaşlarını getiriyordu ama artık o erkekler onun odasında değil benim odamda kalıyorlardı. Cevap vermedim. Bir gece bedenimi ben sattığıma göre ipler de benim elimde olmalı diye düşündüm. Bu yüzden doğru erkeğin gelmesini bekledim. Bilirsin işte şu çok paralı olanlardan ve onunla bir anlaşma yaptım. Eğer beni alırsa yalnızca ona hizmet edeceğimi söyledim. İşe yaramıştı. Kısa sürede pek çok şeyim oldu. Adam başarılı bir avukattı ve hatırı sayılır bir serveti vardı. Bilirsin böyle adamların kıyıda köşede hep gizlediği bir şeyleri vardır. Biraz daha dil dökerek kendime bir daire edindim ve yeni bir kimlik çıkardım ki sevgili annem beni bularak alıp götürmesin. Tabii bunların hepsi yasal yollardan oldu. Kendimi hukuk dünyasındaki bir akbabaya satmamın yanıma kâr kalan kısmıydı bu. En nihayetinde internet üzerinden bazı kursları tamamlayıp lise diplomamı aldım. Tek problem 18'ime geldiğimde benim üniversiteye gitmek istemem, onunsa beni yaldızlı kafesinde tutmak istemesiydi. Abigail bir an sustu. Kanepedeki teyzem inleyerek gözlerini açmaya başlamıştı. Her ikimize de baksa da halen olanları net seçemiyormuş gibiydi. Hatta görebildiğinden bile şüpheliydim. Konuşmaya devam ederek onu ne zaman öldürdün diye sordum. Abigail gülümsedi. Bu soruda kesin bir tarih göremedim. Kesin tarihi biliyor olman lazım. 21 Ocak. Kesinlikle. Ama acaba neden sessiz? Nedir bu 21 Ocak'ın önümü? Bunu sen açıklasana. Gözlerim ona dikip birlikte geçirdiğimiz zamanları sabırla unutmaya çalıştığım geçmişimi hatırlamaya çalıştım. Doğum günün mü? Bana tuhaf gözlerle baktı. Hayır. Benim doğum günüm mü? Yapma, senin doğum günün Haziran'da. Bu sırada Francis uyanmıştı. Nefes alıp verişi değişip düzen kazanmıştı. Belki oturduğu yerde doğrulamıyordu ama artık etrafta olan bitenin daha çok farkında olduğunu söyleyebilirdim. Acaba Abigail de aynı şeyi söyleyebilir miydi? Ama kız kardeşimin dikkati şu an ne teyzemde ne de ev sahibimdeydi. O sadece gözlerini bana dikmiş beni izliyordu. İlk kez tereddüt etmiş gibi görünüyordu. Gerçekten de her şeyi unuttun mu? Kendimi yarı utangaç, yarı aptal gibi hissederek omuzlarımı silktim. Pek çok şeyi unuttum, evet. Beni bile mi? Üzgünüm Abigail, hatırlamak için çok çabaladım. Yemin ederim. Ben sadece, aklımda sadece bir bebektin ama sonra birden yok oldun. O kadının seni öldürdüğünden öylesine emindim ki. Tıpkı Rosalind gibi, Carter gibi, o güzel, kusursuz, değerli bebekler. Gün geldi, o gün Carter'ı öldürüşünü izledim. Gerçekten izledin mi? Her şeyi hatırlıyorum. Carter ağlıyordu ve annem eline bir yastık aldı. Yastık onun o minik bedeninden kat kat daha büyüktü ve kafasına bastırmaya başladı. Bana bebekler ağladığında böyle yaparız Abigail dedi. O yüzden sakın ağlayayım deme. O zamanlar sen de küçük bir çocuktun. Sanırım 2 yaşındaydım. Sen de 4 olmalıydın. İki yaşındayken olanları nasıl hatırlıyorsun? Sen 4 yaşındayken olanları nasıl unutuyorsun? Oturduğu yerde doğrulan teyzem elini yan tarafına attı. Kendi kendime ölmek istedim dediğimi duyuyordum. Gözlerimi açtığımda hastanedeydim ve doktorlar beni nasıl hayata döndürdüklerinden bahsediyorlardı. Çok riskli bir ameliyat geçirmiştim ama her şey iyiye gidiyordu. Ama ben onlara minnettar olmak yerine onları öldürmek istiyordum. Öylesine üzgündüm ki. Teyzemden bir adım uzaklaşıp arka kapıya doğru yaklaştım. Abigail'in bakışlarının beni takip edeceğini umarak dikkatini kendine gelen iki kadından uzaklaştırmak istiyordum. Kardeşime dürüstçe unutmak zorunda olduğumu düşündüm dedim. Ancak o sayede yeniden yaşamaya başlayabileceğimi düşündüm. Abigail seni öldürdü dedi, seni bıçakladı. Kendi gözlerimle gördüm. Yangın vardı. Hatırlıyorsun. Kanı, alevlere ve o sıcağa rağmen o kadar üşümemin ne kadar tuhaf olduğunu düşündüğümü hatırlıyorum. Evi yakmaya çalışmıştı. Beni bıçakladıktan sonra mı? Evet, aşağı önce seni indirmiş ama ben onu görmemiştim. Sonra tekrar yukarı çıkıp beni aldı. Birlikte mutfağa gittik. Eline kibriti aldı ve ben ondan kaçamadım. Bizi diri diri yakacaktı. Ama sen bir anda arkasında belirdin ve o eski ağır lambayla kafasına bir darbe indirdin. Ona vurdun mu? Gözlerini bana diktiğinde içindeki tereddütün giderek arttığını fark ettim. Gerçekten de hatırlamıyor musun? Keşke hatırlasaydım. Onun canını acıttığımı hatırlamayı çok isterdim. Daha çok tüm hayatımı kendim olmak için harcamışım gibi hissediyorum. Ben küçükken kafamın içine öyle işlemiş ki kendi fikirlerimi bulmam, kendim olmam tam 28 yılıma mal oldu. Annemiz deliydi Abigail. Biz de ona karşı koyamayacak kadar küçüktük. Ama şimdi biz büyüdük ve o öldü. Artık ipler onun elinde değil. Nihayet kendimiz olabiliriz. Sonunda kazanan biz olabiliriz. Abigail sanki ben hiç konuşmamışım gibi mırıldanarak, ''O gece onu öldürmeye çalıştım.'' dedi. ''Senin öldüğünü sanmıştım. Annem kendine gelmeye başladığında sen olmadan onunla bir başıma kalamayacağımı düşündüm. Bunu biliyordum Charlie. Daha o zamanlardan o kadar güçlü olmadığımın farkındaydım. Bu yüzden o lambayı elime aldım. Ona vuracaktım. Ama o an bacaklarıma bir tekme atıp beni yere düşürdü. Ben yerdeyken lambayı bu kez o alıp beni onunla dövdü.'' Bir an sarsıldım, ürpermiştim. Hayır, belki de bu tüm bedenimi saran bir şok dalgasıydı. Bir an bunun kanımdaki şeker oranını hızla düşüren insülinin mi, yoksa uzun zamandır üzeri örtülü geçmişimin sismik hareketinin mi bir sonucu olduğunu bilemiyordum. ''Senin ölüşünü izledim.'' diye fısıldarken yakaladım kendimi. ''Ben, o seni öldürdü, lambayla, hatırlıyorum.'' Ama ben kıpırdayamıyordum. Elimden hiçbir şey gelmiyordu. Ne kolumu kaldırabiliyor, ne bağırabiliyor, ne de yalvarabiliyordum. Hiçbir şey yapamıyor. Sadece yerde öylece uzanıp bir yandan soğuktan titrerken, bir yandan sıcaktan yanıyordum. İçimse avaz avazdı, hatırlıyorum. Sen yere düşüp o kalkarken tüm bedenimin içten içe çığlık çığlığa olduğunu duyabiliyordum. Ama elimden bir şey gelmedi. Ben bağırırken o elinde lambayla ayaklanıp var gücüyle lambayı sana indiriyor, seni öldürüyordu. Seni o kadar uzun süre hayatta tutmayı becerdim ki abi, bilemezsin. Seni alıp ormana kaçtığım geceleri ya da seni yatağın altına ya da döşeme altına sakladığım günleri hatırlamazsın. Diğerlerini kurtaramadım. O zaman yeterince akıllı, yeterince güçlü değildim. Ama sen... 3 ya da 4 yaşındayken seni koruduğumu düşündüğümü hatırlıyorum. Seni kurtarmıştım ve sen artık benimdin. Seni seviyordum, seni seviyordum Abigail. Sesim bocalayarak kısılmıştı. Bedenim istem dışı kasılmalarla titriyor, zihnimdeki fikirler uçup gidiyor. Aklımı bir türlü toparlayamıyordum. Yeniliyordum, kan şekerim hızla düşüyordu, odaklanamıyordum. Aklım karışıyordu. Keder, tarifsiz bir keder içindeydim. Küçük kız kardeşim ölmüştü ve aklımın çılgınca işleyişinde ben bunu hatırlayamıyordum. Ama biliyordum, Abby'nin ölümünü seyretmiştim ve öyle parça parça olmuştum ki doktorlar ne kadar da uğraşsalar beni bir daha bir araya getiremezlerdi. Ama ölmedim dedi Abigail. Bu kez onun elleri titremeye başlamıştı. Elindeki silah sarsılıyordu. Harekete geçip bu durumu lehime çevirmeliydim. Ama bacaklarım bana karşılık vermiyordu. Bunun yerine dengemi kurma umuduyla yalpalayarak duvara uzandım. Bunu çalışmadım diye düşündüm. Bu tür bir saldırıya hazırlıklı değildim. Abigail hem suçlayan hem de keder dolu sert sesiyle ''Ama yaşadım'' diyerek devam etti. ''Beni yanına aldı. Çok korkunçtu, berbattı ve ben her gece senin için dua ettim Charlie. Sen benim ablamdın, beni koruyacağına söz vermiştin ve ben senin için dua ettim. Hem de her gece. İlk erkek yatağıma geldiğinde henüz 10 yaşındaydım ve canım çok yandı. Ağlayıp beni kurtarmanı bekledim. Ama sen hiç gelmedin, beni kurtarmadın.'' Onun yerine 14 yaşımdayken sırf kurtulmak için kendimi profesyonel bir sapığa sattım. Ama yetmedi ve onu öldürdüm. O da yetmedi. Bu kez annemin peşine düşüp onu da öldürdüm. Bunun artık içimi rahatlatacağını düşünüyordum. Ama fark ettim ki o da yetmedi. Gözlerimi kardeşime diktim. Annemizi sen mi öldürdün? Tabii ki, gülümsedi. Bil bakalım ne zaman? 21 Ocak. Onu da 21 Ocak'ta öldürdün. ''Evet, nihayet anladın. Onun yastığını kullanıp tıpkı bana öğrettiği gibi bu kez onu öldürdüm.'' Duyduklarım beni dehşete mi düşürmeliydi yoksa minnettar mı olmalıydım bilemiyordum. ''Ama o zaman her şey bir son bulmalıydı. O kadarı sana yetmeliydi.'' ''Elbette ki yetmezdi. Çünkü sen hala yaşıyordun. Hiç gelmeyen sen, beni hiç kurtarmayan sen.'' Ama ben senin yaşadığından bile haberdar değildim. Evet haberdardın. Hayır değildim, nereden bilecektim? Çünkü o sana söyleyecekti. Abigail dönüp parmağıyla şimdi artık tamamen uyanıp dehşetle bizi izleyen Nancy teyzeyi işaret etti. Teyzem çok üzgünüm diye bağırdı. Charlie çok üzgünüm. O an Francis birden koltuğundan kalkıp beklenmeyen bir hızla kendini Abigail'in üzerine attı. Silah patlamıştı. Yere düştüm. Çığlıklar duyuyordum. Francis, Nancy teyze ve Abigail. Abigail'in sis sis dediğini duydum. Küçük kız kardeşim beni çağırıyordu. Sis sis. Yerde yuvarlanan şeker spreyini yakalayıp sürünmeye başladım. 42. Bölüm. Didi aklını kaçırmak üzereydi. 21 Ocak Cumartesi saat 17.02. Ne Charlie'in Rosalind Carter Grant'ten ne de dedektif O'dan haber vardı. Görev başındaki pek çok polis memuru bir saat önce Charlie'nin Cambridge'deki kiralık evine gitmişti. Evde hiç ışık yanmadığı gibi ev sahibi de kapıyı açmıyordu. Grosvenor polis merkezi de bu esnada Charlie'nin işiyle ilgili irtibat kurabileceği kişileri belirlemeye çalışıyordu. Charlie'in ise ne işe dönüyor ne de polis arkadaşlarını arıyordu. Bu durumda bakılması gereken iki yer kalıyordu ki bunlardan biri teyzenin New Hampshire'daki evi, diğeri de tam olarak yerini bilmedikleri Cambridge'de kaldığı oteldi. Didi New Hampshire eyalet polisiyle irtibat kurmuş ve onlardan pansiyonu kontrol etmelerini istemişti. Nancy Grant orada da yoktu. Yanında yardımcısı olarak çalışan genç kadın bugün ondan hiç haber almadığını ve yarına kadar da eve dönmesini beklemediğini söylemişti. Didi kadının kredi kartı harcamalarını incelediğinde Cambridge'deki ucuz otellerden birine ödeme yapıldığını keşfetti. Ve Didi vakit kaybetmeden otele doğru yola koyuldu. Elbette ki Charlie'nin teyzesinin odasındaki yatağın altında saklanmış, onu bekliyor olmayacağını biliyordu. Ama kendini bir şeyler yapmaya zorunlu hissediyordu. Gece tamamen çökmüştü. Gökyüzü zifiri karanlık, hava çok soğuktu. Ayın 21'iydi ve eğer onun şehrinde, onun gözetiminde bir cinayet daha işlenirse, işte Didi o zaman kahrolurdu. Buna izin vermeyecekti. Bunun için daha önceden uyarılmıştı ve hazırlıklıydı. Didi aradığı oteli kolaylıkla buldu. Otel 70'lerin sonlarından kalan bir park yerinin tam ortasında inşa edilmiş, alelade, iki katlı, katları açık bir yerdi. Etrafı biraz daha kolaşan ettiğinde Nancy Grant'in aracının otelin önünde olduğunu ve odasının da ikinci katta olduğunu fark etti. Üç dakika sonra Didi asık suratıyla otel görevlisinin açtığı kapının eşiğinde duruyordu. Otel görevlisi de en az onun kadar huzursuz görünüyordu. Asyalı küçük adam belki de gitmiştir dedi. Belki de. Didi hiçbir şeye dokunmadan odada gezinmeye başladı. Odada ne bir valiz ne kişisel eşyalar vardı. Hatta yatağın örtüsü bile kırışmamıştı. Nancy teyze odada uyuduysa bile kalktıktan sonra ortalığı tamamen toparlamış olmalıydı. Bir sonraki saniye fark ettiği bu gerçek Didi'nin tüylerini diken diken etmişti. Abigail, bunu yapan o olmalıydı. Dünyanın en obsesif kompulsif katili. Kurbanları önce öldürüyor, sonra ortalığı düzeltip yastıkları bile kabartıyordu. Yalnız bu kez odanın ortasında uzanan bir kurban yoktu. Bu da Nancy teyzeyi öldürmeden yanına aldığı anlamına geliyordu. Ama neden? Cinayetlerinde bu derece ayinsel basamaklar izleyen bir katilin oyunun tam da bu aşamasında yolundan sapması pek mümkün sayılmazdı. Abigail'ın başka bir şeye ihtiyacı vardı, başka birine. Tıpkı Didi gibi o da Charlene Grant'in peşindeydi. Ama ondan önce yem olarak kullanmak için yanına Nancy Grant'ı almıştı. Didi telefonunu çıkarıp otelde araştırma yapmaları için bir suç ekibinin ayarlanmasını istedi. Sonra arabasına döndü. Park yerinden çıkarken beyninin çarkları da en az devri aracının tekerlekleri kadar hızlı dönüyordu. Abigail ablasını istiyordu. Abigail intikam istiyordu. Nereye gidebilirdi? Bu durumda Didi'nin aklına tek yatan yer Cambridge'deki kiralık evdi. Orada olmalılardı. Ama polis ekipleri orayı kolaçan etmişlerdi. Kapıya kadar gidip kapıyı çalmışlarsa da içeriden hiç yaşam belirtisi alamamışlardı. Belki bunun sebebi içeride yaşam değil, ölümün kol gezmesiydi. Tam Charlie'nin yaşadığı caddeye girmek üzereydi ki kaldırımdaki bir şey dikkatini çekti. Didi var gücüyle frene yüklendi ve arkasındaki araç son anda kendini kurtardı. Şoför Didi'nin farkına bile varmadı, bir kızgınlık işaretiyle geçip gitti. Didi ise çoktan aracından çıkıp elini uzatmıştı. "Tulip!" diye seslendi. "Gel kızım hadi." "Geçti. Seni akıllı köpek. Beni hatırladın mı? Ofisime gelmiştin. Ben Charlie'nin arkadaşıyım." Beyaz bronz tenli köpek kuyruğunu tereddütle salladı. En sonunda uzanıp Didi'nin uzattığı elini kokladı. Didi de karşılık olarak köpeğin kafasını okşayıp kulaklarını sevdi. "Charlie nerede Tulip biliyor musun? Onun için çok endişeleniyorum. Bana yardım etmek ister misin? Hadi göster bana Tulip. Charlie nerede?" Didi şaşkınlıkla köpeğin dönüp caddeden aşağı gidişine tanık oldu. Giderken de arkasına bakıp Didi'nin peşinden geldiğinden emin olmak istiyordu. O andan sonra hem köpek hem de Didi koşmaya başlamışlardı. 38. Ayrımın sonu. Sayfa 502.